Ayrım 8, sayfa 125. Atatürk'ten sonra. Bölüm 6. Geriye dönüşün başlangıç yılları 1945-1950. Karşı devrimin başlangıcı. Kimi bilim adamlarına göre karşı devrim hareketleri Atatürk'ün ölümünden sonra başladı ve çok partili yaşamla birlikte 1945-46'da ilk meyvelerini verdi. 1950-14 Mayıs seçimlerinde 27 yıldır süregelen CHP iktidarına devren Demokrat Parti iktidarında ivme kazandı. Demokrat Parti iktidarını izleyen iktidar dönemlerinde de gelişti. O günler. Atatürk'ün ölümünden sonraki gelişmelere bakıyorum da geriye dönüş sürecinin o gün 10 Kasım 1938 günü Dolmabahçe Sarayı'nda Büyük Önder'in ölümüne kadar yanından ayrılmayan Kılıç Ali'nin aktardığı şu manzarayla başladığı gibi bir duyguya kapılıyorum. Atatürk'ün vefat ettiği gün Dolmabahçe Sarayı'nın içi adeta bir ibret manzarası gösteriyordu. Bizler üzüntümüzden kahrolurken, aziz arkadaşımız Atatürk'ün öldüğünü öğrenir öğrenmez intihar eden Salih Bozok kanlar içinde yatarken saray aniden boşalıvermiş, birkaç arkadaş acımızla ve derdimizle baş başa kalmıştık. Tıpkı tarihte gördüğümüz gibi bir yandan padişahın hasıra sarılmış cenazesi, diğer yandaysa kılıç alayı töreni hazırlıkları gibi bir hava esiyordu. Aziz Atatürk ölüm döşeğinde sakin ve hareketsiz, çenesi bağlanmış yatıyordu. Onu öylece bırakıp sarayı terk edenler, açılacak yeni döneme göre durumlarını sağlamlaştırmaya koşuyor ve bununla uğraşıyorlardı. Ankara'da Cumhurbaşkanı seçimi, yeni başbakan ve bakanlar kurulunun atanması telaşı vardı. Bu acı manzara karşısında isyan etmemek mümkün değildi. O gün bir çocuk. İngilizce dersi sırasında okul yöneticilerinden birinin ağlayarak Atatürk'ün öldüğü haberini verdiği sırada saatler herhalde onu gösteriyordu. Donup kaldı. Atatürk'ün öldüğüne inanamıyordu. Kafasında öyle bir yeri vardı ki Atatürk'ün, çocuk için o ölmezdi, ölemezdi. Ama Atatürk ölmüştü. İngilizce öğretmeni ağlamaya başladı. Sınıf ağlıyordu. Okul tatil edildi. Sıska bacakları birbirine dolaşarak Ankara'nın dar taşlı sokaklarında yürüyerek ağlayarak eve geldi. Kız lisesinde memur annesi de pencere kenarına oturmuş, elinde mendil, durmadan ağlıyor ve konuşmuyordu. "Öldü," dedi. Annesi başını çevirdi. "Öldü," diye yineledi. Samanpazarı semtinde basit bir evdeki sessizlik, Atatürk'ün ölümünden sonra terk edilen Dolmabahçe Sarayı'ndaki sessizliğe benzemiyordu. Bir süre sonra anne kalktı. Bir soruya yanıt verircesine, "Öldü ama kalanlar cumhuriyeti yaşatacaklar," dedi. Çocuğun başını okşayarak. Kim yaşatacaktı, sormadı. Annesinin elbette bir bildiği var ki böyle konuşuyordu. Ağlamaya başladı. Varlıklı aile çocukları içinde yoksul bir çocuk. Dul, öğretmenlikten memuriyete geçen bir kadının iki oğlundan küçük olanı, annesini tanıyan bir başka eğitimci, çevrede altın diş Avni diye anılan Avni Çubukgil'in kurduğu hususi bizim mektep adındaki özel okula yabancı dil öğrensin, daha iyi eğitim görsün diye kabul edildi. Diğer öğrencilerden farkı meccani öğrenci olmasıydı. Sınıf ve okul arkadaşları Ankara eşrafının iş adamlarının çocuklarıydı. Rahmi Koç, Sabahat Koç, Metin Mermerci ve artık bellerinde yeri olmayan diğerleri. Varlıklı ailelerin çocuklarından bir farkı daha vardı. Fark, ders arasındaki kısa süreli aralıklarda okul yönetiminin verdiği bir görevi yerine getirmesinden kaynaklanıyordu. Bahçeye inen merdivenin bulunduğu sofadaki bir dolabı açar, okul yönetiminin raflara koyduğu sandviçleri, çikolataları öğrencilere, sınıf arkadaşlarına satar, satıştan elde edilen parayı daha sonra okul yönetimine teslim ederdi. Ders aralarında iki katlı binanın arkasındaki bahçede erkek arkadaşlarının top oynadıklarını bilir, daha sonra onların anlattığı çalımları, golleri, futbol öykülerini dinlerdi. Varlıklı ailelerin çocukları durumunu anımsatacak herhangi bir söz söylemez, küçük bir imada bile bulunmazlardı. Sınıfta sıra arkadaşı altın gibi sarı saçlarıyla anımsadığı Semahat Koç, arada sırada çantasından çıkardığı çikolatayı çocuğa armağan ederdi. Onlardan bazıları okul kapısı önünde bekleyen özel arabalara binerek uzaklaşırken çocuk, çoğu kez sevdiği bir havayı, kimi zaman marşı ıslıkla çalarak eve yollanırdı. Annesi hemen her akşam okuldaki durumu, arkadaşlarıyla olan ilişkilerini sorar, verdiği bilgileri dikkatle dinler ve saçlarını okşayarak, "Hadi derslerine çalış, Sana senden başka yardımcı olacak yok derdi. Hikmet Hanım adında bir bayan öğretmen bir gün çocuğu fena halde hırpaladı. Eve geldi. Öğretmenin sert davranışını annesine anlattı. Ertesi gün anne çocuğu elinden tuttu, okula geldi ve Hikmet öğretmene belki o güne kadar görmediği bir ders verdi. Bir daha çocuğuma elini sürersen. Çocuk o sırada annesine ve hareketlerine baktı. Adeta bir kartal gibiydi. Öyle rahatladı ki. Annesinin sana senden başka yardımcı olacak yok sözünü sık sık yinelemesine anlam veremezdi. Ta ki büyüyüp adam olduğu günlere kadar. Uyanış. Okuma tutkusu lise son sınıfta başladı. Bir yıl sonra annesinin isteğini kıramayarak yüksek öğrenime devam ettiği Ankara Tıp Fakültesi'nde yerli yabancı roman, araştırma, tarihsel olaylarla ilgili kitaplar, kısıtlı sayıdaki gazetelerden buldukları, yayımlanan kimi dergiler eline ne geçerse okumaya başladı. Suud Kemal Yetkin'in yönetimindeki toplumsal olaylara ters bakan, sanat sanat içindir tezini savunan, galiba haftalık edebiyat gazetesinden fazla haz etmiyordu. Onu daha çok toplumsal olaylarla ilgili sosyal içerikli kitap ve dergiler ilgilendiriyordu. Özellikle tıp fakültesinin ilk sınıfı olan fizik, kimya, biyoloji derslerine ağırlık veren FKB sınıfında solcuların çıkardığı Zincirli Hürriyet haftalık gazetesiyle galiba adı Yığın dergisiydi. Arka sayfasına başka adlı Nazım Hikmet'in olduğunu sonradan öğrendiği şiirler yayımlayan dergileri okuyordu. Daha sonraları Aziz Nesin'in Hababam sınıfının unutulmaz yazarı Rıfat Ilgaz'ın yayımladıkları küçük boyda Marco Paşa dergisini, kapatılıp başka isimlerle yayımlanan dergileri izledi. Bir gün öğrenciler arasında korku ve panik yaratan Tevkifler oldu. Çocuk korktu ve haftalarca özenle biriktirdiği dergileri Makro Paşaları imha etti. Zira fakültede sivri dilli, hükümete ve iktidardaki CHP'ye fena halde karşı çıkan bir öğrenci diye biliniyordu. O zamanlarda da sayın muhbir vatandaşlar eksik değildi. Korku. Daha çok sol görüşleri yansıtan dergileri gazeteleri yok etmesine neden olmuştu. 1946'lara doğru ve sonra. İsmet Ünlü'nün çok partili yaşama açıldığı yıllardı. Celal Bayar önderliğinde CHP'deki küskünlerin Fuat Köprülü, Adnan Menderes, Refik Koraltan bir araya gelerek Demokrat Parti'yi kurmalarından sonra 1946'da ilk demokratik seçim yapıldı. Oy hakkı yoktu. Giderek yaygınlaşan muhalefeti, tek parti iktidarının Ankara caddelerinde Kızılay çevresindeki propaganda hareketlerini iktidar partisine yönelik sert ve olumsuz duygularla izliyordu. Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı Milli Şef İsmet İnönü'nün Atatürk Bulvarı'ndan önünde arkasında motorlu polisler refakatinde hızla geçerek Ankara Hipodromu'ndaki at yarışlarını izlemeye gidişini izlerken içinde kabaran duyguları açığa vurmaktan kendini zor alıkoyuyordu. İlk demokratik seçimde demokrasilerin belli başlı kuralı olan açık oy, açık tasnif kuralı uygulanmadı. 21 Temmuz 1946 seçimleri CHP'nin zaferiyle sonuçlandı. 396 milletvekili. Ancak 16 ilde seçime girebilen Demokrat Parti 62 milletvekilliği kazandı. Müjdeler olsun. Ülkemize demokrasi ama güdümlü bir demokrasi gelmişti. Yıllar geçti. Çocuk Hürriyet gibi büyük bir gazetenin Ankara temsilciliğini görevini yaparken saygı duyduğu beyefendi ve bilgili İhsan Sabri Çağlayangil'den 1946 seçimde CHP'nin büyük zaferinin 300'ünü dinledi. Çağlayangil o yıl İç Anadolu'nun bir ilinde vali. İsmet İnönü yurt gezilerine çıkıyor. Treni Çağlayangil'in vali olduğu ilde duruyor. Ve milli şef bir ara Çağlayangil'e "Vali Bey, burada partilerin vaziyeti nedir?" diye soruyor. Çağlayangil İsmet Paşa'ya "Doğruyu mu söyleyeyim?" diye soruyor. "Elbette doğru, neyse o." yanıtını alınca "Bu ilde demokratlar ağır basıyor." diyor. İsmet Paşa yanındaki parti büyüklerine dönüyor. "Yahu bakın ne diyor," dedikten sonra "Oysa siz bana bütün illerde CHP'nin ağır nispetli önde olduğunu söylüyorsunuz," diye fena halde çıkışıyor. Seçim gününü anlattı Çağlayangil. O gece sandıklar kapandıktan sonra gizli sayıma geçileceği sırada birden elektrikler kesilmiş. Elektrik gelip de sandıklar açıldıkça hemen her sandıktan az oranda Demokrat Parti, hemen hepsinden CHP listesi çıkmış. 1950'ye doğru. Genelde sandıklarda oyların kısa sürede değiştirildiğine inanılıyordu. Yapılacak hiçbir şey yoktu. Valilerin CHP il başkanı olduğu, devlet kademelerinde CHP'lerin egemen olduğu bir ülkede kökleşmiş bir partinin seçimleri hileyle, sandık oyunlarıyla kazandığını kanıtlamak olanaksızdı. Mecliste kısıtlı sayıda milletvekiliyle temsil edilen Demokrat Parti, 1946 seçimlerini gayrimeşru ilan etti. Gayrimeşru bir seçimde mecliste çoğunluğu elde eden CHP'nin genel başkanını İsmet İnönü'yü yeniden cumhurbaşkanı seçmesine karşı çıktı. Demokrat Parti meclis grubu gayrimeşru diye suçladığı seçimlerle iktidara gelen CHP Genel Başkanı İnönü'yü cumhurbaşkanı andığı için meclis genel kuruluna gelip giderken ayağa kalkmayarak, alkışlamayarak onaylamadığını gösterdi. Atatürk'ü unutturmak. Yeni bir dönem açılıyordu ulus yaşamında. Her ne kadar basın, siyaset dünyası yine tek parti CHP'nin denetimde olsa da en azından evlerde, küçük toplantılarda CHP'ye karşı konuşmalar yapılıyor, Demokrat Parti'yi destekleyen İstanbul gazetelerinde gün aşırı veya sık sık Demokrat Parti liderinin başta Bayar'ın demeçleri yayımlanıyordu. Kuşku yok, bir iktidarı açık muhalefetten çok fısıltı gazetesi yıpratıyor. İktidarın el attığı her konu eleştiri masasına yatırılıyor. Çankaya kaynaklı kimi söylentilere durmadan yenileri ekleniyordu. İsmet Paşa'nın kimyaya, fiziğe merak sarması, bir profesörden haftanın belirli günleri kimya dersleri alması, violensel çalma merakı, fısıltı gazetesi aracılığıyla tabii alaylı ifadelerle yayılan belli başlı haberler arasındaydı. İsmet Paşa'nın kimya hocası Avni Refik Bekman bize uzaktan akrabaydı. Almanya'da öğrenim görmüş, ulusal savaş sırasında Mustafa Sağar adındaki casusun görünmez mürekkeple yazdığı mektupların kimyasal yoldan açığa çıkmasını sağlamıştı. Bir ara kimya hocasını fena halde korku sardı. Annemin anlattığına göre o hafta kimya dersi İsmet Paşa'nın soğuk algınlığı nedeniyle iptal edilmişti. Hoca son derslerdeki denemelerde İsmet Paşa'nın soğuk aldığı vehmine kapılmış, günlerce kaygılanmıştı. Bir veya iki hafta sonra Çankaya'dan davet alınca rahatlamış, İsmet Paşa'ya kimya dersleri vermeye devam etmiş ve Ankara'dan CHP milletvekili yapılarak ödüllendirilmişti. Doğru veya yanlış, bu olay milli şefi alaya alan bir olaydı. Oysa halk paralardan pullardan Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin çıkarılmasına tanık oldu. Halk hem şaşırdı hem de milli şefe karşı zaten beslediği olumsuz duygular daha da bileğlendi. İsmet Paşa'nın damadı rahmetli Metin Toker'e bir gün İnönü'nün cumhurbaşkanlığı döneminde Atatürk'ün resminin paralardan neden kaldırıldığını sordum. Bana haberi yoktu dedi. Kuşkusuz Toker de merakına yenilerek kayınpederine olayın nedenini sormuş ve İnönü'den haberi olmadığını içeren bir yanıt almış olabilirdi. Fakat ülkede CHP'nin ve elbette milli şefin haberi olmadan kuş uçmadığı bir dönemde İsmet Paşa'nın Atatürk'ün resminin paralardan kaldırılıp kendi resminin konulmasından haberi olmaması olanaksızdı. Bölüm 7. İsmet İnönü'nün yaşamında 4 dönem ve İsmet İnönü'yü 14 Mayıs 1950 genel seçimlerinden sonra ölümüne kadar geçen 20 yılı aşkın bir sürede kimi zaman uzaktan, kimi zaman yakından gördüm, tanıdım ve izledim. 1946'larda genç, orta yaşlı hemen herkese egemen olan yargı, İsmet Paşa demek, milli şef sıfatıyla bir diktatör demekti. İsmet Paşa, kuşku yok, Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük hizmetleri geçen bir devlet adamıydı. Atatürk, ulusal savaş sırasında İsmet Paşa'ya çok önemli görevler verirken ve uzun yıllar başbakanlık görevinde kalmasını sağlarken, elbette uzun zamandır tanıdığı asker ve siyaset adamının niteliklerini biliyordu. Uluslararası konferanslarda, örneğin Mudanya Mütarekesi'nde İsmet Paşa'ya Ulusal Meclis Hükümeti'nin temsil görevini verirken yanılmaz bir öngörü sahibi olduğunu göstermişti. Atatürk, her türlü muhalefete karşın niteliklerini bildiği İsmet Paşa'ya Lozan Konferansı'nda temsil görevini vermekte bir an duraksamamıştı. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığı görevine getirdiği İsmet Paşa, arkasında Atatürk gibi bir irade olmasaydı, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki zorlu görevleri başarabilir miydi? Atatürk'ün İnönü'yü başbakanlık görevinden aldığı ve yerine Celal Bayar'ı başbakanlığa atadığı ve Bayar hükümetinin programının görüşüldüğü CHP grup toplantısında Atatürk'ün yakın ve ayrılmaz arkadaşı Salih Bozok'un görevden niçin ayrıldığını açıklamasını istemesi üzerine İnönü'nün yapmış olduğu konuşma önceki satırlarda belirtilen yargıları doğruluyor. İsmet İnönü, grupta Atatürk'le anlaşmazlığın söz konusu olmadığını, başbakanlıktan ayrılmasındaki asıl nedenin canından bezecek kadar yorgun olduğu için dinlenmek istemesi olduğunu öne sürdü. Atatürk'ün kendisine para yardımı bile yaptığını, maaşından belirli bir miktarı gününe göre artırarak İsmet Paşa'ya verdiğini anımsatarak ona eski gibi minnet ve sevgiyle bağlı olduğunu belirtti. Şunları söyledi. Benim resmi işlerimde olduğu gibi hususi hayatımda da Atatürk benim veli nimetimdir. En önemli resmi hayatımda ve karşılaştığım hadiselerin hepsinde muvaffak olmam için Atatürk'ün çok emeği geçmiştir. Fakat kendisi silinmiş, daima büyük muvaffakiyet şerefini bana vermiştir. Tabii bütün bunlar meydana çıkmıştır. Muharebede de böyle yapmıştır. Hususi hayatımda bu memlekette maddi bakımdan rahat bir adamın hayatını geçirdim. Bana bunu Atatürk temin etti. Kendisi bir dilim ekmek yerse bana yarısını yedirmekten zevk alır. Onun için gerek resmi hayatta, gerekse hususi hayatta kendisine ne kadar minnettar olduğumu takdir etmek kolaydır. İnönü ölümünden önce Atatürk'e gönderdiği mektupta gerek resmi gerekse özel yaşamında Atatürk'ün desteğini minnetini ellerinden öperek bildiriyordu. Mizaç farklılığı. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Askeri Tarih ve Strateji Etüt Başkanlığı Türk Asker Büyükleri ve Zaferleri serisi numara 15 İsmet İnönü başlıklı kitabın 105. sayfasında Atatürk'le İnönü'yü kıyaslayan, aralarındaki karakter farkını açıkça ortaya koyan şu satırlar okunuyor. Atatürk kendine has, güçlü önsezi sahibi ve mantıktan ayrılmayan bir devlet adamıydı. Bu nitelikleriyle bir devlet kurucusu olarak belirdi. Yeni bir devlet kurdu. Bu kuruluşta inkılapçı bir nitelik vardı. O hiçbir zaman yalnızca bir büro, bir hükümet adamı olmak istememişti. Hükümetse, yani İsmet İnönü bir icra organıdır. Belirli kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, kararlar ve kararnamelerle uygulama yapmak zorundadır. Genelde hükümetçilik inkılapçılıkla çatışmıştır. Ama koşullar normale dönünceye kadar hükümet adamı inkılapçının emrinde olabilir. Kuşkusuz. Kuşkusuz İsmet İnönü Cumhuriyet'in unutulmaz isimlerinin başında geliyor. Türk devrimindeki hizmetleri, milli şeflik dönemi, kendi iktidarından vazgeçme pahasına demokrasiyi getiren lider, Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesini engelleyen ve sağlayan devlet adamı olarak ve 1950-60 yılları arasında hatta ölümüne kadar demokrasinin yerleşmesi için verdiği savaşında kuşku yok asla unutulmayacaktır. 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra yeniden demokrasiye geçiş yıllarında İsmet İnönü'nün tarihsel kişiliği ve deneyimleri olmasaydı, demokrasiye başkaldıran Talat Aydemir isyanlarını bastırmak ve askeri sivil yaşama müdahaleden uzaklaştırmak olanaksızdı. Kuşkusuz siyasette kimi dönemlerde hatalar yapsa da, eleştirilse de, bu ülkeye yaptığı hizmetleri yok sayılamayacak ölçüde büyük ve önemlidir. İsmet İnönü gerçeği elbette yadsınamaz. Dört aşamalı bir yaşam öyküsü. İnönü'nün yaşam öyküsü dört aşamada ele alınabilir. 1. Halifelik ve padişahlık döneminde İsmet Bey. Karamsarlık dönemi. 2. Ulusal savaştaki ve başbakanlıktaki hizmetleriyle İsmet Paşa. 3. 1938-1950 arasında Cumhurbaşkanlığı dönemi. 2. Dünya Savaşı'na Türkiye'nin girmemesini sağlaması, demokratik yaşama geçişi sağlaması. İnönü'nün Cumhurbaşkanı CHP Genel Başkanı olduğu süreç 1945-50 arasında partisel kaygılarla Atatürk devrimlerinden özellikle din konusunda ilk ödünlerin verildiği dönem. 4. 14 Mayıs 1950'de CHP'nin iktidarı yitirmesinden sonra demokratik düzeni savunan İsmet İnönü.